burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Biz burada kalacağız başladı, hoş geldiniz diyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21 telefon numaralarımız, belge geçer numaramız +90 312 463 32 84 ve bir de blog adresimiz var. bizburada.blogspot.com. Enes Uğ davasına karar açıklanıyor değerli dinleyicilerimiz. Almanya'da 2001-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütüyle ilgili davada sona gelindi. Cinayetin kurbanları genelde dönerci dükkanı sahipleri gibi küçük işletme sahipleri olduğu için bu seri cinayetler medyada dönerci cinayetleri olarak tanımlanıyordu. Yaklaşık 5 yıl önce Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne başlayan davanın son duruşmasında Enes Uğ örgütünün hayatta kalan tek üyesi ve davanın başsanığı Beate Çepe son sözünü söyledi. Çepe, cinayetleri işlemekten doğrudan sorumlu tutulan ancak bugün hayatta olmayan diğer sanıklardan kendini ayrı tutarak, beni istemediğim ve yapmadığım bir şey yüzünden başkalarının yerine lütfen mahkum etmeyin dedi. Mahkeme başkanı da Çepe ve örgüte yardım etmekten yargılanan diğer 4 sanık hakkında kararın 11 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Federal Başsavcılık cinayetlere yardım etmekle suçlanan Çepe hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyor. Dava kapsamında Enes Uğ üyeleri 8 Türk, 1 Yunan ve 1 Alman polisi öldürmesinin yanı sıra bombalı 2 saldırıdan ve çok sayıda banka soygunundan sorumlu tutuluyor. Mahkeme tarafından atanan 3 avukat Çepe'nin sadece kundaklama suçundan mahkum edilebileceğini savunuyor. Çepe'nin kendi seçtiği 2 avukat ise soygunlara yardım etme suçundan en fazla 10 yıl hapis cezası verilebilir geleceğini savunuyor. Gelişmeler böyleydi. Konuyu detaylarıyla konuşacağız. Konuklarımız bizlerle birlikteler. Stüdyomuzda Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle. Can hocam, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da bizlerle. Sayın Mercan, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Telefon hattımızda da iki değerli konuğumuzla birlikte konuyu tartışacağız. Gazeteci Ayhan Şimşek Almanya'dan aktaracak gelişmeleri. Sayın Şimşek, merhaba, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, iyi yayınlar.
Enes Uğ davasında yarın 11 Temmuz Çarşamba günü hükmün verilmesi bekleniyor. Ancak başsanık Beate Çepe müebbet hapis cezası alsa bile kurban yakınlarının devlete olan güveninin sarsıldığı ifade ediliyor. Siz bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız? Mağdur yakınları davanın sonucuna ilişkin neler düşünüyor?
Evet, ben de şu anda Münih'teyim. Ailelerle birlikteyiz. Yarın duruşma var. Onlar da birazdan basın toplantısı düzenleyecekler. Mağdur ailelerin fertleri. Büyük bir hayal kırıklığı var, tepki var. Bu cinayetlerin üzerinden 10-15 sene geçti. 2000-2006 yıllarında işlendi bu cinayetler. O dönem poliste, yargıda, istihbarattaki ön yargılar, aileler sanki suçluymuş gibi onlar sorgulandı. Bir sürü iddia ortaya atıldı. Mafya bağlantısı, namus cinayeti, uyuşturucu vesaire. Aileler zaten o cinayetlerin işlendiği dönemde büyük acılar yaşadılar. Sonra 2011 yılında birkaç tesadüf sonucunda cinayetlerin arkasında aslında 3 kişilik bir aşırı sağcı grubun olduğu öne sürüldü ve 2013 yılından bu yana da 5 yıldır dava devam ediyor. Başbakan Merkel'in verdiği söz vardı: her ne olursa olsun arkasında kim varsa bunu ortaya çıkaracağız şeklinde. Aileler ilk başlarda mahkemelere daha sık geliyorlardı ama daha sonra onlar da pek çok gerçeğin aslında ortaya çıkmadığını, bazı gerçeklerin adeta üstünün örtülmeye çalışıldığını görünce onlar da aslında pek çok duruşmaya artık gelmemeye başladılar. Şimdi artık karar duruşması nihai aşama ve aileler şunu öğrenmek istiyorlar aslında. Yani neden benim eşim, kardeşim, çocuğum öldürüldü? Bu cinayetlerin arkasında gerçekte kim vardı ve herkes bulunabildi mi? Şimdi ailelerle konuşuyoruz. Onların söylediği şu: evet, mahkeme bir sona geldi ve büyük ihtimalle de şu anki başsanık Beate Çepe ömür boyu hapisle cezalandırılacak. Ama hala aileler şu soruya yanıt bulabilmiş değil. Neden? Kendi yakınları öldürüldü. Bunun arkasında ne vardı? Acaba bu etraflarında şu anda yaşadıkları kentlerdeki başka aşırı sağcılar, bazı polis içerisindeki ya da güvenlik birimleri içerisindeki kişiler bunun içerisinde miydi? Bunu hala yanıt bulabilmiş değiller. Bu mahkeme süreci bu sorulara yanıt bulamadı. Ve şu anda ailelerin düşüncesi şu, bu mahkeme sonuçlansa da adaleti sağlayabilmek için ve gerçekleri açığa çıkarabilmek için onlar bu dava sonrasında da mücadelelerini sürdürmeyi planlıyorlar. Çünkü NSU iddianameye göre, başsavcının iddianamesine göre sadece 3 kişiden oluşan bir grup. Zaten bunların ikisi 2011 yılında bir banka soygununun ardından ölü bulunmuşlardı. İntihar ettikleri öne sürülüyor. Bir üçüncü kişi BATCP 5 yıldır yargılanıyor. Ama o da susma hakkını kullandı uzun süre. Sonra bir iki açıklama yaptı. Benim bunlarla alakam yok dedi. Ve hiçbir yeni bilgi vermedi. Dolayısıyla şu anda elimizde 2011 yılında ne söylendiyse o senaryoda devam ediyor iddialar. Yani 3 kişilik bir örgüt. Bunlar Almanya'nın çok farklı yerlerinde. Farklı Türkleri, ki bunların bir kısmı market sahibi, bir kısmı çiçekçi, internet kafe sahibi. Her ne kadar Alman medyası başlardan beri bunları dönerci cinayetleri olarak adlandırsa da aslında sadece 2 döner dükkanı sahibi var. Almanya'nın çok farklı yerlerindeki bu insanlar neden hedef alındı, neden öldürüldü, bunun arkasında kim vardı hala bilmiyoruz. Bu 3 kişi Almanya'nın bir eyaletinden kalkıp nasıl diğer eyaletlerde bu kişileri tespit etti, neden, arada bunlara kim yardım etti kalmalarında, hedef belirlemede, bunlar hala sonuçsuz. Dolayısıyla aileler şu anda tepkililer. Şu anda hani bir ceza çıksa bile biz sanki üstü örtülüyormuş gibi bir izlenim içerisindeler. Dolayısıyla çok mutlu değiller. Bir hayal kırıklığı var. Bu yarın mahkeme kararını okumaya başlayacak. Bir ihtimal Perşembe'ye de sarkabilir ama burada sadece aileler değil, pek çok insan hakları kuruluşu, sivil toplum örgütü, aşırı sağla mücadelede hassas olan sivil toplum örgütleri de şu anda basın toplantısı düzenliyorlar. Yarın da Münih'te büyük bir gösteri yapacaklar. Almanya'daki Türk dernekleri, kuruluşların temsilcilerinin de yarın mahkeme önünde olmasını bekliyoruz. Onlar da bu konuda girişimlerde bulunuyorlar. Dolayısıyla şöyle bir duruma karşı karşıyayız. Yani mahkeme karar aşamasına geldi ama pek çok soru işareti var. Bunlardan biri şu, bu aşırı sağcı grup 99'un sonunda yer altına çekildi. Ama bunlar daha öncesinden aşırı sağcılar olarak biliniyorlardı. Polisin, istihbaratın takibindeydiler. Ve bunların etrafında, yani son dönemde ortaya çıkan bilgiler gösteriyor ki aslında bu grubun etrafında onlarca muhbir, haber elemanı var. Ve bunlar polisle, istihbaratla bağlantılı. Dolayısıyla şu anda merak edilen konu şu. Acaba bu cinayetlerden, bu grubun varlığından devlet birimleri daha önce haberdar mıydı? Bir diğer konu da şu, acaba bu cinayetler önlenebilir miydi ve acaba başka birileri, istihbaratta çalışan, polise çalışan, yargıda herhangi birileri de acaba bunun içerisinde miydi? Bir başka ailelerin ve sivil toplumun merak ettiği haber ve peşini bırakmak istemediği konu da şu, bu aşırı sağcı üçünün etrafında onlarca başka aşırı sağcı vardı farklı eyaletlerde ama bu insanların şu ana kadar mahkemede bir bağlantı kurulamadı bunlarla ama konuyu çok yakından takip eden uzmanlar bunun sadece 3 kişilik bir grup olmadığını, daha geniş bir kitle olduğunu, daha fazla aşırı sağcının da bu oluşumun içinde olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla yani dava duruşma yarın sona ermesi bir ilk olacak belki. Şu anlamda ilk kez birisi ceza almış olacak. Başsanık ceza almış olacak. Ona yardım verenler de işte 5 ile 12 yıl arasında ceza alacak ama bu konuyu aydınlatma, bu cinayetleri çözme çabasının daha uzun yıllar devam edeceğini anlıyoruz. Belki son olarak şunu da aktarayım. Bir diğer önemli konu da şu biliyorsunuz. 2011 yılında bir dizi tesadüf sonucu bu işler ortaya çıkınca istihbarat içerisindeki pek çok belge imha edildi. Ve bunları imha edenler hakkında ufak bazı soruşturmalar açıldı ama hiç kimse ceza almadı. Yani olayın iki boyutu var. Bir, 2011 yılına kadar yaşanan büyük skandal. Göçmen aileleri, göçmenler öldürülüyor ama aileler sorumlu olarak tutuluyor. Burada kurumsal ırkçılık, yapısal ırkçılık problemi ortaya çıkıyor Alman polisinde, istihbaratında. Bir taraftan bu var. Bir diğer büyük skandal olarak değerlendirebileceğimiz konu 2011'den bu yana ise hiçbir sorumlu kamudaki sorumlu, soruşturmalarda başarısız olan, belgeleri imha eden hiç kimse hakkında bir ceza davası açılmadı. Kimse cezalandırılmadı. Dolayısıyla yarı yoldayız. Yani bir taraftan belki önemli bir adım, ilk kez birisi ceza alıyor ama diğer taraftan da daha bu cinayetlerin gerçekten aydınlatılması için yapılması gereken çok şey var. Biz gelişmeleri takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun Ayhan Bey. Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'dan aktardığı gazeteci Ayhan Şimşek telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Bir başka dinleyicimiz, konuğumuz daha var telefon hattımızda. Kendisine de bir merhaba diyelim. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yener Ünver de konuğumuz. Sayın Ünver, hoş geldiniz efendim.
Efendim, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda da Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'la birlikteyiz. Dava İnesu üzerindeki sis perdesini kaldırdı mı? Öncelikle sizin yorumlarınızı, değerlendirmenizi almak isteriz. Yener Bey, buyurunuz.
Efendim, dava biliyorsunuz geç başladı. Bu örgütün elemanları yüzlerce polisin görevlendirilmiş olmasına rağmen uzun süre yakalanamadı. Ve yer altında faaliyetlerini sürdürdüler. Birçok kişiden yardım aldılar. Yargılama bakımından, yargılamanın konusu çok sınırlıydı. Sadece bu yargılanan 5 kişi karşımızda. Asıl cinayetleri özellikle işleyen isimleri aynı Uwe Bernhardt ve Mundlos isimli kişilerin intiharları veya öldürüldüğü iddiası var. Bunu tam olarak netleşmedi. Ama bunlar dışındaki olaylar bu davanın konusu olmadı. Bu dava bakımından, bu davaya sunulan, en azından sunulabilen, getirilebilen deliller bakımından bir yargılama yapıldı. Fakat her şey aydınlandı mı, bunu söyleyebilmek imkansız. Burada sis perdesinin kalktığından söz etmek mümkün olmadığı gibi çok şeyin karanlıkta kaldığını söylemek gerekir. Burada arzulanan şey yeni soruşturmaların açılması ve davanın genişletilmesiydi. Belki ek iddianamelerle veya yeni iddianamelerle. Fakat biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyorlar, 13 Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Çok fazla sayıda deliller elde edildi. Başsavcılık soruşturmaların sürdüğünü, araştırıldığını ve yeni soruşturmalar açılabileceğini söylemekle birlikte bu dosyalar mağdur avukatlarına da açılmadı. Fakat şu ana kadar yeni bir soruşturmanın açılmadığını görüyoruz. Burada temel sebep olarak Federal Başsavcılığın tutumunu görmek gerekir. Bunlar özellikle iddianamelerde ve istihbarat görevlilerinin, muhabirlerin korunduğunu görüyoruz. Çünkü bu kişilerle irtibatlı olan, dava süresince de tanık olarak dinlendiğinde ortaya çıkan deliller gösterdi ki gerek yer altına inmeden önce gerek sonrasında bu kişilerin etrafında cinayet işledikleri yerlerde ve bunlara şu veya bu sebeple veya gerekçeyle belli paraların aktarılmasında hep istihbarat elemanlarını ve Alman iş istihbaratı ile ilgilenen Anayasayı Koruma Dairesi üyelerini görüyoruz. Burada çok net olarak bu görevlerin korunduğunu, bazı delillerin ortadan kaldırıldığını söylemek mümkün. Ve aslında şu anda Münih'te görülen 6. Dairede Eylat Mahkemesi'nin görülen bu davadaki sonuca ulaşılmasında kullanılan delillerin büyük bir kısmı Meclis Araştırma Komisyonları, araştırmacı gazetecilerin çalışmaları ve müdahil avukatların araştırmaları ve mahkemeye sunduklarına borçluyuz. Yani çok sınırlı kapsamda bir yargılama yapıldı. Bu yargılamadaki delillerle belki yarın verilebilecek bir karara kadar bir karar verilebilirdi. Fakat arka planda, Ayhan Bey'in dediklerine kesinlikle katılıyorum, geri plan aydınlatılmadı. Kimler bunlara destek oldu? İsviçre ile, Danimarka ile bağlantılar var mıydı? Güney Afrika ile nasıl bir bağlantı var? Bu kadar tanık kaçırıldı, bunlar nereye gitti? Bu kadar uzun yıl bu insanlar nasıl beslendi? Ve 10 yıla yakın 2004-2007 arası cinayetler ve diğer suç teşkil eden eylemler nasıl ortaya çıkarılmadı ve nasıl fark edilemedi? Bazı araştırmalar yapılmış şüphesiz ama genel yaklaşım ilk başlarda kimisi bunu polisin tecrübesizliği ve ön yargısı olarak değerlendirebiliyor. Kimisi farklı bir sebebin olabileceğini söylüyor. Ama genellikle Türk veya Kürt mafyalarının kendi iç hesaplaşmaları, acaba uyuşturucu mu, kumar borcu mu, Türklerin kendi aralarında kavgaları gibi bunlarla uğraşıldı. Ve davaya baktığımız zaman ilk sıralarda Bir Kubaşık ailesindeki bir kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak Gaziantep'e yazı yazılarak oradaki kişilerden bilgi edinmeye ve olay aydınlatılmaya çalıştı. Bu kadar acemi ve kötü bir tablo görüyoruz. Yani sağlıklı bir soruşturma yapıldığını söyleyebilmek çok mümkün değil. Bence bu dava bakımından belki eğer Federal Başsavcılığın verdiği karar, esas hakkındaki müdahalede söylediği, iddia ettiği, talep ettiği cezalar verilirse bu dosya kapsamında sağlıklı bir karar verilmiş olacak. Fakat bu sis perdesini ortadan kaldırmadığı gibi olayın karışan, destekleyen, arka planında duran diğer kişiler henüz aydınlatılmış değil. Aslında bundan sonra belki bir mücadelenin başlatılması gerekir. Alman devletinin ombudsman olarak bu dava için atadığı Barbara Funk'un da ifade ettiği gibi belki bu anlamda bir önemli dernek veya birliğin kurulması ve bunların araştırmaların devam etmesi ve bundan sonra mücadelenin sürdürülmesi gerekir. Eğer burada gerçekten meclis araştırma komisyonları, gazeteciler ve çok başarılı bir tablo sergileyen mağdur avukatların çalışmaları olmasaydı bu davadan da çok sağlıklı sonuç alınamayacaktı efendim.
Evet. Alman hükümeti NSU kurbanları ve yakınları için de görevlendirdiği ombudsman Barbara John'un açıklamaları da vardı. Onu da belki paylaşalım sizlerle, fayda vardır. Almanya'da terör saldırısında yaşamını yitiren yakınları için de bir dernek kurulması gerektiğini söylemişti. Karar da açıklanacak. Az bir zaman kaldı Sayın Hocam. Açıklandıktan sonra bu dosya kapanacak mı? Sizin yorumlarınız nedir?
Vallahi kapattırmamak lazım. Yani az önce İstanbul'dan Yener Hocam'ın da belirttiği gibi aslında işin başından beri bir skandallar silsilesi yaşanıyor. Şimdi aslına bakarsanız sanki bu 2011'de mesele ortaya çıktıktan sonra, yani işte Beate Çeype yakalandıktan sonra ya da teslim olduktan sonra Alman hükümetinin, Alman kamuoyunun böyle bir eziklik, bir utanç duygusu içerisinde olduğunu gördük ilk başta. Bunları daha belki cinayetlerden de hatırlarım ben. Mesela Mölln'de de ilk, gerçi ilk değil o, ikincidir de toplu yakma olayı olduktan sonra yine böyle bir eziklik, bir utanç, acaba bu işi nasıl çözebiliriz şeklinde bir yaklaşım vardı. Hem kamuoyunda hem de yetkililer nezdinde. Fakat zaman geçtikçe böyle bir tür kendilerini savunma refleksi içerisinde buluyorlar. Şimdi Almanya bir kere her şeyden önce bir ihracat memleketi. Yani dışarıya mal satarak ekonomisini yaşatıyor, yürütüyor. İtibar kaybından da çok korkuyorlar. Zaten bir de karanlık bir geçmiş var işin içinde. Böyle bir lekenin yapışmış olması onları çok rahatsız ediyor. Yani mümkün olduğu kadar bunu böyle işte halledelim. Yani Mehmet Daima Güler'in, müdahil avukatlardan Mehmet Daima Güler'in de yazdığı gibi şeyinde ya da söylediği gibi savunmasında mümkün olduğu kadar siyasileştirmeden, meseleyi bir siyasi baza çekmeden, ki bu siyasi bir davadır her şeyden önce. Yani işin içinde ırkçılık olduğunu reddetmek mümkün değil. Irkçılık da bir siyasi bir olay yani neticede. İşte oraya getirmeden bu sanki adi bir kriminal bir suç vakasıymış gibi geçiştirmeye matuf böyle bir tavır içerisindeler. Daha başta bu cinayetler işlendiği vakit bütün bu hayatını kaybeden maktullerden sadece bir tanesi dönercide çalışıyordu. İsmini tuttu basın dönerci cinayetleri diye koydu. Bu bile yani bir aşağılayıcı, bir aslında insana değer vermeyen bir yaklaşımın eseridir.
Basit bir olay gibi.
Basit bir olay gibi ve böyle yani işte hani dönerci cinayeti falan deyip böyle hafife almak. Ondan sonra kamuoyunda da böyle bir şeyin algının olması oluşmasına maalesef becerdiler. Şimdi bakıyorsunuz yani mecliste bir sürü şeyler yapılmış parlamentolarda. Ondan sonra işte bazı istihbarat örgütleri, Ayhan Bey de söyledi, istihbarat örgütlerinin yaptıkları ortada. Onların işte başındaki yetkililer istifa edip gidiyorlar. Olay ondan sonra soruşturulmuyor, sorgulanmıyor. Mehmet Daima Güler savunmasında şöyle bir iddiada bulunuyor. İstihbarat örgütlerinin empoze edip getirdiği, hatta parasını da verip getirdiği tanıkların hemen hepsi diyor. Sanıklardan yana onlara sempati uyandırıcı şekilde konuştular diyor. Yani şimdi hatırlarsınız yani biz ilk başlarda, ben kendi kitabımda da bunu öyle yazdım. Alman kışında. Yani Almanya'yı biraz böyle tenzih ederek, böyle bir şey demokratik bir ülkede, demokratik bir hukuk devletinde olamaz diye düşünerek, yani devletin aslında bu işteki rolü ilk başlarda işte 2011'den itibaren öyle çok ne bileyim yani tenkit edilecek bir noktada değildir şeklinde düşünüyordum. Fakat ben tamamen fikrimi değiştirdim daha sonraki yazılarımda falan da öyle. Yani ister istemez bu işte bir o sözü pek kullanmak istemiyorum, aşılmış derin devlet lafı var ya, böyle bir karanlık mahfellerde bir takım şeyler niyetlenilmiş yapılmış gibi geliyor. Acaba neydi amacı? Acaba yani bundan ne murad ettiler de bu kadar insanın maalesef hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Şimdi bir şey beklemiyorum yarın. İnşallah yanılırım. Hatta mahkeme tarafından tahsis edilmiş olan avukatlar sanki bütün şeylerinde, konuşmalarında, savunmalarında işte Beate Çepe'nin tahliyesini istiyor gibi bir halleri var. Üstelik mahkeme tarafından tahsis edilmiş avukatlar bunlar. Bu arada başsavcı ilk başlarda, zannediyorum o başsavcı değişti. İlk başlarda böyle değildi yani. 2011'deki tavırları farklıydı. O başsavcının gittiğini zannediyorum ben. Ondan sonra bir bambaşka bir istikamete doğru gitti. Tabii bu burada kalmamalı. Bu kadar insanın mağdur olduğu, yani yakınlarını da düşünüyoruz. Hani ölenlerin tabii geri gelmesi mümkün değil ama ve Almanya'nın iç huzuru ve barışı içinde gerekli olan tedbirlerin alınması lazım. Bu konuda da bir şey yok. Bakın son bir şey daha söyleyeyim. Bugün Angela Merkel'in partisi, Hristiyan Demokrat Birliği'nin bir yayını geldi. Daha doğrusu onların direkt değil de Konrad Adenauer Vakfı'nın bir yayını geçen gün elime. Kriminalität, Almanya'daki suç durumunu ele almış. Bütün suç türlerini yazmış. Aşırı sağ şiddetten bahsetmiyor bu yayında. Düşünebiliyor musunuz? Bir sürü makaleler var içinde. Yani gözlerinizi kapatıyorsunuz demek. O zaman sağ gözünüzü elinizle kapatıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey Almanya'ya da yaramaz. Ve bu insan haklarına da aykırı yani. Onun için insan haklarının peşine düşecek bir yapılanma, bir dernek mi olur artık, vakıf mı, ne olacaksa, Türklerin Alman dostlarıyla birlikte, gerçekten insan haklarının dostu olan insanlarla birlikte bir yapılanmaya gitmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Barbara'yı onu tanırım. Bu konuda da önce olabilirse fevkalade iyi olur.
Evet. Sayın Mercan, sizlerin de değerli katkılarınızı almak isteriz efendim.
Evet, istihbarat yönü hakikaten zaten işin odağında. Yani bunu burada vurgulamak lazım. Şöyle 2012'den günümüze kadar gelen süreçte böyle basına yansıyan noktalara baktığımızda da bunu görüyoruz aslında. Şöyle 2012'de çıkan işte çeşitli haberler var. Hem Alman istihbaratının kurumsallaşması ve kurum içindeki işte zafiyetleri ortaya çıkaran aslında bir takım yorumlar o zaman yapılmıştı. Veya işte haberlere yer verilmişti. O dönemde işte 2012 itibariyle söylediğim. Örneğin federal düzeyde bir, eyaletler düzeyinde 16 kurum, yani iç istihbarat örgütlenmesinde mevcuttu. Bu koşullarda tabii birbiriyle ne kadar koordinasyonlular, işte ne kadar ayrı çalışıyorlar, işte bu ayrılığın yarattığı bir sonuç daha mı merkezileşmeli yoksa merkezilik iyi değil mi? Yani böyle tartışmalardan geçtiğinde bu kurumun hatırlamak gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir haber vardı o dönemlerde yansıyan. Berlin Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı'nda imha edilen dokümanların aşırı sağcı grupların neonazi terörüne verdiği destek konusunda olası yeni bağlantıların ortaya çıkmasını engellediği işte belirtiliyor diye haber olmuştu. Şimdi bunlar o açıdan durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Onun dışında işte Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın, Saksonya Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın ve yine benzer bir takım bu gibi kurumların idarecilerinin işte görevden alındığı veya işte koltuklarından oldukları süreçler de vardı. Onlar yaşanmıştı. Bütüncül işte bakmak gerekiyor aslında resimde. Bunlar zaman geçtikçe belki geri planda kalıyor, unutuluyor ama böyle gerçeklikler vardı. Bir de şöyle bir yine basına yansıyan bilgi vardı. Saksonya Eyaleti Teşkilatı medyanın çok gizli kaynaklardan elde ettiğini belirttiği işte haberlere göre 2000 yılının Mayıs ayında gerçekleştirdiği Terzet Kod adlı bir dinlenme operasyonunda NSU'yu tespit etmiş. İşte üç tetikçi bu beyat eşofmanında yer aldı. Bilgilere göre terör örgütü ortaya çıkarılmadan bir yıl önce güvenlik yetkililerince tehlikeli kategorisinde tanınan neonazilerdi diye. Yani böyle işte bilginin olduğu bundan tespit edildiği ama arkasının pek gelmediği ortada işte dinlemelere takılmalar vesaire bunlar hep basına yansımış o dönem içerisinde. İşte bu zaten istihbarat birimler arasındaki koordinasyonsuzluk tartışmalarını besliyor veya güvenlik birimler arasındaki koordinasyonsuzluk tartışmalarını besliyor. İşin böyle kurumsal yönü var. Bir de tabii bir takım istatistikler de var. Yine 2012'de örneğin Almanya İçişleri Bakanlığı'nın istatistiklerinde işte örneğin 22.400 aşırı sağcının tespit edildiği, bunun işte 9.800'ünün şiddet yanlısı olduğu, 6.000'in neonezi olduğu. Vaka olarak da 16.873 aşırı sağ kaynaklı işte suçun tespit edildiği gibi bir takım veriler de var. Bunlar tabii belli periyotlarda güncelleniyor.
Bugün, demek ki 3 kişilik bir terör hücresinden bahsetmiyoruz.
İşte, yani bunlar rakamlar açık kaynaklardan ulaşabilecek unsurlar. Bir yandan da hocam az önce söyledi hani bir yayının aslında bir noktadaki körlüğünü. Tabii Avrupa Birliği'nin de bu gibi çalışmaları ve özellikle Europol üstünden her yıl raporlar hazırlanıyor. Bu işte terörizm kapsamında raporlar yayınlanıyor. Son 2018 raporunda aşırı sağ ile ilgili de özel yer ayrılmış ve işte yakalamalar veya vakalarla ilgili tespitler. İşte Almanya'daki olaylar tabii yer almış, Çekya'daki olaylar yer almış yani çeşitli Avrupa ülkelerine de yayılan bu anlamda bir dalganın olduğunu gösteriyor. Bunlar takip ediliyor. O anlamda Europol'un raporları da tabii daha belki
daha sağlıklı veriler.
Evet yani o ulusal kaygıları aşan daha böyle sağlıklı veriler dediğiniz gibi ortaya koyuyor. Bu zafiyetin tabii istihbarat zafiyetinin iki yönünün olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi az önce veya öyle kategorik olarak ayırabiliriz. Federal ve eyaletlerin federal düzeydeki ve eyalet düzeyindeki anayasa koruma teşkilatlarında bu örgütlerin suyla ilgili işte belgelerin yok edilmesi. Yani 2000-2007 arasındaki kısmı bir böyle ilk kategori olarak yerleştirebiliriz veya birinci boyut olarak. İkincisinde de şu var. Örneğin işte bu Berlin polisi muhbirinin güçlü bir NSU ismi olması ve bilgi vermesine rağmen bunun işte üstüne girilmemesi. Böyle bir nokta da var. İşte bunların toplamında vardığımız sonuç bu oluyor. Bir de az önce işte konuklarımızın da dediği gibi hukuki süreçteki sıkıntı. Yani bir olan olaylar bir birikim var. Bir de sonra dava konusu olunca hukuki aksamalar devreye giriyor. Burada da tabii işte yani tarafları tatmin etmeyen mağdurları hiç böyle olumlu bir düşünceye sevk etmeyen tablo ortaya çıkıyor. Her şeye geçin işte geçen yine programımızda konu yapmıştık. Yani bir özür bile dilenmediği bir ortam olduğunu gördük. İşte son o da yaralayıcı bir
son
özür.
Son savunmasında
yani,
evet.
Orada özür öyle bir laf geçti ama
inandırıcı da bulunmadı kurban yakınları
dediğiniz gibi. Dolayısıyla hiç etkili aslında bir süreç, güven veren bir süreç işlemedi hukuki anlamda. Bu da tabii nereye yansıyor? İşte Almanya'ya yansıyor. İşte Merkel'in verdiği bir söz var diyor işte mağdurlar ama onu tutulmadı ve hala da yani tutulmamaya devam edildiği vurgulanıyor açıklamalarında. Ve bu şekilde bir tablo ortaya çıkıyor. Onlar hep tabii sorun olarak kalmaya devam edecek bu gidişle.
Evet. Efendim kısa bir soluklanalım, ara verelim. Aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Saatler 14.33'ü gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımızla birlikteyiz. Telefon hattımızda Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yener Ünver bizlerle birlikte. Stüdyomuzda Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan konuklarımız. Yener Hocam, sizinle devam edelim efendim. Şimdi hukuki açıdan konuyu değerlendirmenizi isteyeceğiz. Davanın başından sonuna kadar hukuksal açıdan tüm gerekenleri yerine getirdiği söylenebilir mi sizce? Ve Almanya bir hukuk devleti olarak davanın ele alınışıyla ilgili hangi sorunlarla karşı karşıya kaldı?
Efendim, sorunuza geçmeden önce belki iki küçük tespit yapmam yararlı olacaktır. Birincisi, stüdyoda da bulunan hocalarım ifade ettiler. Gerçekten bu davayı dönerci cinayetleri adıyla tanımlamak son derece çirkin. Ve maalesef Alman basını bunda biraz başarılı oldu. Ama Türk basının kesinlikle bunu kullanmaması gerekir. Son derece aşağılayıcı ve olayı basitleştiren, orayın arka planını örtmeye ve Alman nasyonal sosyalizmiyle bağını kopamaya yönelik bir durum. Düşünün ki Hitler'den sonra en büyük Nazi davası bu. 437 oturum yapılmış. Yarın 438. oturum olacak. Tamamen ırkçılık ve nefret üzerine dayalı bir dava. Başlangıçta Jena'da ilk tohumların atıldığı birleşme sonrasında iki Almanya'nın ve ardından Musevilere yönelik olarak kurulan ama daha sonra tamamen Türklere yönelik, sırf Türk kökenli kişilere yönelik odaklanmış çalışmalar yapan bir örgütün davasını bu şekilde adlandırmamamız gerekir. Bizim de basın olarak bundan kaçınmamız gerekiyor. İkincisi, Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarını gerçekten kutlamak gerekir. Son derece yakışır, vakarlı ve modern çağdaş bir tutum sergilediler. Bütün taşkınlıklara rağmen, duruşma salonu veya dışarısındaki bütün tahriklere rağmen bu davada son derece duyarlı, onurlu, gururlu bir şekilde bir hukuk devletinin görevini yerine getirmesini beklediler. Gerçekten bunu da saygıyla anmak gerekir. Çünkü davada her hafta 2 veya 3 gün sabahtan akşama kadar süren çok sayıda tanığın ve delilinin ortaya sunulup tartışıldığı bir davada çok detaylar, insanları rahatsız edebilecek son derece detaylar göz önüne sürmesine rağmen çok vakarlı bir tutum sergilendi. Bunu da kutlamak gerekir. Şimdi dava bakımından mahkemeyle soruşturma aşamasını ayırmak ve mahkeme sürecinde, mahkeme önündeki dava bakımından da mahkemenin tutumuyla başsavcının tutumunu ayırmak gerekir. Soruşturma bakımından sorunlu olduğunu söylemiştim. Çünkü özellikle bu soruşturmanın sonuçları henüz elimize sunulmadığı için ve meclis komisyonun araştırmalarından çıkan veriler bir ceza soruşturmasına dönüşülmediği için, bu soruşturma dosyaları mağdur avukatlarına sunulmadığı için buradaki delilleri ve bir devletin hukuk devleti olarak neler yapması gerekir de ne yapmadı bunu bilmiyoruz. Fakat önümüze geçen çok sayıdaki delil, şu anda dosyada bulunan, dava dosyasında bulunan ve herkese de sunulmuş olan bu deliller bize özellikle Alman polisi ve istihbaratıyla çok sıkı bağları gösteriyor. Bunlarla ilgili hiçbir soruşturmanın yapılmıyor olması soruşturma bazında, yani bu davaya konu edilmemiş olay ve kişiler bakımından işin Avrupa İnsan Hakları boyutunu düşünmemizi gerektiriyor yetkin soruşturma kuralının ihlali nedeniyle. Fakat dava bakımından şöyle bir ayrım yapmak gerekir. Bu davada gerçekten mahkeme başkanı son derece tecrübeli ve titizdi. Zor bir dava. Çok fazla delilin olduğu ama bir o kadar da delilin imha edildiği, tanıkların kaçırtıldığı, tanıkların duruşmalara getirtilemediği ve getirtilmediği ve özellikle dinlenen tanıkların ve avukatlarının büyük oranda nasyonal sosyalizm partileri ve örgütlerine taraftar bunu tavırlarıyla, söylemleriyle destekleyen ve bundan gurur duyduğunu duruşma salonunda açıklayan bir tablo. Şimdi böyle bir tabloda karşımıza çıkan ve yasaların kendine verdiği hakların arkasına sığınarak ben devletimi korumak zorundaydım, onun için bazı şeyler yaptım diyen Anayasayı Koruma Dairesi başkanlarını tanık olarak gördük ve çok şey söylemediler. Tanıklar bakımından bu dava bilmiyorum, unuttum, hatırlamıyorum davası olarak da adlandırılabilir. Hiçbir şey alınamadı. Çoğu unutulmuşluğa vuruldu, önlerine deliller sunulmuş olmasına rağmen. Bütün bu şeyde çok fazla tahrikler, tartışmalar oldu. Almanya gerçekten önemli bir hukuk devleti ülkesi ve düşünelim ki bu yargılamayı yapan ve sonuçlandıran en azından sunulan deliller bazında yine bir Alman devleti. Mahkeme başkanı son derece titiz davrandı ve bir hukuka hata yapmadan bütün manipülasyonlara rağmen, çünkü özellikle avukatlar üzerinden ve Beate Çepe'nin yargılama ehliyetinin olmadığına, akli ve ruhi durumu bakımından sağlığıyla ilgili kuşkuları dile getirerek çok fazla girişimi oldu. Duruşmayı başından sonuna izleyen Profesör Zas'a yönelik çok fazla müdahaleler olarak o kişiyi duruşma salonundan çıkarmak ve duruşmayı tekrar sil baştan bütün işlemleri yeniden başlatmak, o süreçte de Beate'nin dışarıya bırakılması, salıvermesi, çokluğunun kaldırması gibi bütün çabalara rağmen Mahkeme Başkanı Manfred Göz gerçekten çok tecrübeli bir hakimdi. Bu dosyada açık hata vermemek ve öyle bir karar verelim ki bu karar Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nden Karlsruhe'de onaylasın tarzına bir titizlik gösterdi. Ufak tefek hatalar olabilir tanıkların özellikle savunmaları, açıklamaları sırasında. Fakat federal başsavcılık bakımından aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değildir. Hem bu dava bakımından hem bu davaya eklenmesi gereken yeni olay ve kişiler bakımından. Orada hiçbir çabanın olmadığını gördük. İleri sürülen bütün iddiaların, delil irad ikame taleplerinin başsavcılık tarafından dikkate alınmadığını ve başsavcılığın bütün tutumu bu duruşma boyunca bu davadaki delillerle sınırlı kalalım, bu dava bitsin. Hatta ben son Esat hakkındaki müdahalede çok büyük bir şaşkınlığa uğradım. Çünkü bu kadar tutum, aksi tutum sergileyen başsavcılığın bu kadar objektif ve bu davadaki delillerle sınırlı olmak kaydıyla söylüyorum. Çünkü davanın asıl buzdağının bir kısmını görüyoruz. Ama bu dava bakımından başsavcılık son derece isabetli ceza taleplerinde bulundu. Fakat süreç bakımından burada ek iddianameler, ek davaların olması ve yeni soruşturmaların başlatılması gerekirdi. Bu bakımdan aynı şeyi federal başsavcılık bakımından söylemek mümkün değildir. Ama mahkemenin bu verdiği karar eğer Karlsruhe'deki Federal Yüksek Mahkeme tarafından onaylanırsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürebilecek derecede önemli bir ciddi hataları bulabilmek çok mümkün değildi. Mahkeme sırasında çok gergin anlar oldu delillerin ikamesi sırasında. Ama büyük oranda hatalar yapılmamaya ve gerek sanıklar, gerek tanıklar, gerek mağdur avukatlar, gerek bilirkişi, gerek tercümanlar bakımından son derece uzun zamana yayarak sağlıklı bir karar çıkarması için mahkeme heyetinin azami gayret gösterdiğini söylemem gerekiyor.
Hocam iyi günler Can Ünver ben.
İyi günler efendim.
Sormak istediğim bir şey var. Bu Alman Ceza Mahkemesi Usul Kanunu diyelim hani.
Evet,
işte neyse. Proses Ordnung mu ismi bilmiyorum da.
Evet hocam.
Şimdi bildiğim kadarıyla bunu daha önce burada Profesör İlyas Doğan hocamızla da tartışmıştık Gazi Üniversitesi'nden. Şimdi üniversitesinin adı değişti. Mahkemede bir kere zabıt tutulmuyor. Yani hakim istediğini galiba işte yazıyor bir kere not ediyor falan. Şimdi dolayısıyla böyle bütün bu uzun mahkeme sürecinden sonra acaba nasıl bir fotoğraf çekebiliriz yani onu düşünüyorum şimdi. Çünkü yani ortalığa dökülen fazla bir yazılı bir malzeme de yok herhalde değil mi? Yani devamlı gidip orada takip etmek lazım. Neticede işte takip eden müdahil avukat işte kitap yazdı Mehmet Daima Güler. Diğer müdahil avukatların öyle bir katkıları var mı bilmiyorum öyle bir çalışmaları. Bunu nasıl tam olarak fotoğrafını çekmek nasıl mümkün olabilir acaba hocam?
Tabii hocam. Şimdi bu tamamen Almanya'daki ceza mahkemesi kanunu yani sizin ifade ettiğiniz gibi Strafprozess Ordnung'dan kaynaklanan bir sistem sorunu. Almanya'da Amtsgericht diye ve Türkçe'ye belki suç ceza mahkemesi olarak çevirebileceğimiz mahkemelerle federal mahkemedeki duruşmalı davalar dışında prensip olarak duruşmalarda tutanak tutulmamaktadır. Hatta bu Enosu davasından sonra bu acaba büyük bir açık mı? Biz bu konuda yeni nasıl bir aksiyon alabiliriz tarzında Alman üniversiteleri harekete geçti. Mesela çok değerli bir meslektaşımız ki bu Enosu davasında gerçekten Türkiye'nin tezlerinde çok hassas davranan ender Alman hukukçulardan Profesör Kai Ambos ki birkaç yazısı çıktı. Çok değerli bir karşılaştırma hukuk çalışan ceza hukukçusu. O acaba belirli bir önemli ağır davalarda video konferans sistemini getirmemiz veya video kaydı altına almamız, film ses görüntü kaydı almamız gerekir mi tarzında 10-15 ülkeyi kapsayan bir çalışma başlattı. Sonra sebebini bilmiyorum ama bir şekilde kısa bir süre sonra bu çalışma durduruldu, devam ettirilmedi. Yani Alman yargı sistemi ve akademisyenler de kendilerini sorguladılar. Bizdeki gibi bir duruşma geleneği yok. Yani duruşma tutanakları Türkiye'de olduğu gibi delil veya emare yerine geçmiyor. Fakat bu sakıncanın büyük bir kısmı bizim koktuğumuz kadar değil ve giderilmiş. Nasıl olmakta? Orada soruşturma çok titizlikle yürütülmekte. Savcılık ve polis, tabii bu Enosu davasını örnek vermiyorum ama genel konuşuyorum. Soruşturma evresini çok sağlıklı yaptığı için ve delillerin çok çok büyük bir kısmı soruşturmada toplanıp dava dosyasına konulduğu için insanlar delillere hepsi hakimler ve örneklerini alıyorlar. Nitekim Enesu davasının görüldüğü 6. dairenin salonuna girdiğiniz zaman 85-90 klasöre yakın hep mahkeme salonuna muhafaza edilirdi. CD'ler hariç onlar da tutulurdu. Dolayısıyla herkes bu delillere sahipti. Dava sırasında birkaç yeni delil çıkmış mı? Evet çıktı. Onların da hemen örnekleri mahkeme başkanına sunularak mahkeme başkanı taraflara bunu sunuyordu. Yani dolayısıyla delillerin ne olduğu konusunda sorun yoktu. Fakat delillerin tartışılması konusunda Türkiye'den ayrılan nokta, Türkiye'de deliller duruşmada tartışılırken orada herkes sözlerini söylemekte ve cevap verebilmekte, çapraz sorguya tabi tutabilmektesiniz, doğrudan doğruya soru sormaktasınız ve bunlar sınav olduğu gibi geçmekte. Çünkü daha sonraki süreçte bu beyanlarımız dahi, yani delilleri değerlendirmek için avukatlar veya tarafların söyledikleri sözler dahi birer delil gibi hem burada hem bölge adliye mahkemelerimizde, hatta kısmen Yargıtay'da değerlendirilebilmektedir. Almanya'da ise deliller dosyada ve esasla ilgili maddi ispatla ilgili konuları mahkeme o delillere dayalı olarak ama duruşmada tartışarak herkesi dinleyerek karar vermekte, kişilerin beyanlarını tutanağa geçirmemekte, yüksek mahkeme ise ki bu dava şimdi federal mahkemeye götürülecektir sanık taraflarınca, tahminim bir yıla yakın bir süreyi geçmeyecek tarzda Castro'ya da bu karar çıkacaktır bu davayla ilgili. Orada sadece usulü denetim yapılır. Yani acaba usulüne uygun yapıldı mı? Usul kurallarına uyuldu mu? Bu davada da nitekim hiç protokol tutulmadı değil. Bizim hani delillerin tartışılması ve deliller bazında söylenen şeyler tutanağa geçirmedi ama kim geldi, kime sırayla söz verildi, orada sırada bir müdahale oldu mu, ara verildi mi, bilirkişi orada mı, tanık geldi mi, bırakın sanıkları, tanığın yanında avukatı geldi mi, bütün bu detaylar duruşma tutanağına geçirildi. Yani tamamen usulü olarak Alman yargılama kanununa uygun bir usulle bu süreç işletildi mi, o tutanağa geçiyor. Fakat o sırada delil konusunda kişiler ne tür beyanlarda bulundular? Bu Almanya'daki usul geri geçirilmedi. Almanya bu dava sonrası Enesu'yu da gerekçe göstererek şu anda bunu sorgulamaktadır. Çünkü aradan geçen süreçte ki bu davada da onu gördük, gelen tanıkların çok büyük bir kısmı çok daha geçmiş tarihte olan olayları hatırlamakta ama nedense burada bu davada yargılanan sanıkların aleyhine olan en basit sıradan kişilerin basından bile görebileceği şeyleri hatırlamıyorum, bilmiyorum tarzında ifade verebilmektedirler. Böyle bir açmazı var ama tamamen Alman Ceza Mahkemesi Kanunu sisteminden kaynaklanan bir durum efendim.
Evet hocam, çok teşekkür ederim. İşte bütün bunların aslında Türk kamuoyuna da biraz daha ayrıntılı bir şekilde aksettirilmesi gerektiği kanaatindeyim ben.
Evet.
Yener hocam, peki Türkiye davanın bir tarafı mıydı efendim? Gerekenler yapıldı mı sizce?
Efendim Türkiye davanın bir tarafı değildi. Çok doğal bir şey. Çünkü burada Alman devleti değil, kişiler yargılanıyordu. Bir terör örgütü yargılanıyordu. Alman Ceza Kanunu 129 A maddesi gereğince ve diğer adam öldürmeler, kundaklamalar, soygunlar. Fakat Türkiye burada neydi? Tablo neydi? Türkiye bu davayı izledi. İzlemek zorundaydı. Türkiye Cumhuriyeti başından sonuna kadar Münih Başkonsolosluğundaki bir görevli ki çok emeği geçti, 5 yıla yakın Ercan Ayyıldız arkadaşımız her saniyesini neredeyse not etti. Başkonsolosluğa raporlar verildi ve onlar Türkiye'ye bildirdi. Bu çok önemliydi çünkü bu anlamda önemli hatalar söz konusu olabilir ve siz bunları ulusal üstü mahkemelere götürebilirsiniz. İkinci bir husus, özellikle meclis araştırma komisyonlarının yaptığı çalışmalar hayal sürmektedir. Şu anda 13'ten sonra 14. komisyon kurulsun ve yeniden bu konu araştırılsın mı tartışılıyor Almanya'da. Bu tür hallerde hem siyasiler hem adli makamlar hatta mağdur avukatları dahi başsavcılık nezdinde girişimlerde bulunabiliyorlardı. Yani Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu ve oradaki görevli Ercan Bey'in birebir her saniyeyi izlediğini, lavaboya bile gitmediğini ben şahidim biliyorum. İkinci bir husus, benim de içinde bulunduğum 4-5 Almanca bilen ve ceza hukukunda uzman akademisyeni Dışişleri Bakanlığı bu davaya görevlendirdi. Ve bizler birer hafta arayla, çünkü üniversitede görevlerimiz de var, bu davayı izledik ve bunları raporladık. Çok aleniydi. Bu gizli saklı olan bir şey değildi. Bir adli gözlemci olarak orada bulunduk ve davayı raporladık Dışişleri Bakanlığı'na. Türkiye bu anlamda böyle bir destek oldu. Ayrıca Başkonsolosluğun mağdur yakınlarına yönelik de girişimleri oldu. Benim burada belki kendi iç kamuoyumuza ve Almanya'daki Türk vatandaşlarımıza yönelik küçücük bir sistemim, bu dava vatandaşlar bakımından büyük oranda yalnız bırakıldı. Orada bir iki kişinin dışında kesinlikle bu dava çok takip edilmedi. Türkiye'den giden sivil toplum örgütleri çok kısa süreliğine, bir iki saati geçmeyen fotoğraf film çektirmek şov amaçlı girildi. Ne Türkiye içinde bu dava çok net anlatılabildi ki biz Almanya'da mağdur Türklerin avukatlığını yapan çok önemli faaliyetlerde bulunan Türk ve Alman avukatları Türkiye'ye getirip iki kez konferans düzenlememize rağmen ne bir kamuoyundan ne üniversitelerden ne de basından hiç ilgi görmedi. Ama aynı şey Almanya'da da oldu. Almanya'da bir iki yabancı gazete ve bir de bu emeği hakkı teslim etmek gerekir. Çünkü başlangıçta Türk basınına yer verilmemişti bu davada. Sabah gazetesinin girişimiyle Anayasa Mahkemesi oradaki adaletsizliği giderdi ve yeni bir karar alarak bu oturum sırasını düzenledi ve Türk basınına da orada yer verdi. Ama son 2,5-3 yıl o Türk basınına ayrılan 2-3 sandalyeydi. Bir tek kişi daha göremedik basından ve ya dışişleri adına biz giden akademisyenler veya konsolosluktan bir kişiyiz dedi. Bu üzücüydü. Halbuki salona gittiğiniz zaman gömleklerinin altına Nazi tişörtleri giymiş ve bütün tıklım tıklım salonu doldurmuş Nazi taraftarlarını görebiliyordunuz ve dışarıda gösterilerini görebiliyordunuz. Bu mağdur avukatlarının tatmini bakımından önemli. Evet. Çünkü yabancı bir ülkedesiniz. Sürekli bir farklı muameleye tabi tutuluyorsunuz. Türkiye tabii devlet olarak davranmak zorunda. Bir modern devlet gibi davranıyor. Çünkü yargısal bir konu bu. Yargıya müdahale söz konusu olamaz. Ama sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın bu anlamda basının, yani diğer kişilerin yapacakları çok şeyler olabilirdi. Yine aynı şekilde ismi geçti. Oradaki hocalarım bahsettiler. Avukat Mehmet Dağmegüler, aynı şekilde avukat Yavuz Narin Selim. Bunlar çok büyük çabalar gösterdiler ve İsrail'de, Londra'da, Danimarka'da çok başka ülkelerde toplantılar yaptılar. Alman sistemi gereği mağdur avukatlığı yapıyorsanız siz, davada haksız giden bir şeyler varsa siz toplantı yaparak o dava konusunda hakimlerin, yargıçların kararlarını eleştirebiliriz ve kamuoyu oluşturabilirsiniz, baskı oluşturabilirsiniz. Bunu biz Almanya'da ve Türkiye'deki Türk vatandaşlardan göremedik. O biraz üzücü. Biz maalesef hep böyleyiz. Acıyı yaşıyoruz ama içimizde bunları paylaşamıyoruz. Vatandaşlarımızın acılarını çok paylaştığımızı söyleyemem. Bunu iki sebepten söylüyorum. Çünkü o dava yaklaşık 5 yıla yakın sürdü ve vatandaşlarımız yalnızdı. Oraya gelen, davayı izleyen, hak arayan, adalet arayan, neden çocuğum, neden benim oğlum, eşim öldürdü diye adalet arayan anne, baba, kardeş, eş, çocuk, onların acılarını yanında olamadık. İkincisi, bu çok önemli. Çünkü bu kişiler yıllarca acaba bunlar uyuşturucu mu pazarlıyorlar? Acaba bunlar kadın ticaretiyle mi uğraşıyor? Acaba bunlar mafya mı? Acaba bunlar kumar borcu yüzünden birbirlerini mi öldürüyorlar? Mağdur olan çocuğu eşi öldürmüş Türkler kendi sokaklarında dışarı çıkamadılar. Bırakın Alman'ı, yabancıyı, Türkler dahi selam veremedi. Çok uzun bir süreç bu. 15 yıla yakın büyük bir suçluluk şeyiyle, kompleksiyle yaşamaya mahkum edildi. Oradaki ailelere sahip çıkılmadı. Bu biraz üzücü. Ama şey bakımından Türkiye bu davayı izliyor. Türk devleti gereken desteği ve çabayı göstermiştir. Belki basın ve vatandaşlarımızı birazcık eleştirmemiz lazım. Kimse alınmasın ama bizim bunlardan ders çıkarmamız, kendi davalarımıza, sorunlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece Türkiye'nin veya oradaki öldürülen Türk vatandaşlarının değil, ırkçılık kökenli bir terör örgütü dalgasının adalet önünde, hukuk devletinde hesap vermesidir. Bizim de burada modern bir hukuk devleti olarak Almanya'nın yanında durmamız, bu işi yargılayıp ortaya çıkarmaya çalışan Alman makamlarına azami desteği vermemiz gerekir. Aynı şekilde vatandaşlarımıza da.
Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun. Buyurun Sayın Hocam. Bu süremiz de çok azaldı, hatırlatalım.
Hocam biz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak bu konuyu çok sık dillendirdik. Yani ama tabii çok yetersiz, dediklerinize aynen katılıyorum. Ve mutlaka bu davadan sonra da farklı bir davranış içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem akademik dünya olarak hem kamuoyunu etkileyebilecek şekilde. Dediğiniz doğrudur. Devlet kurumları üzerine düşeni yapar. Ancak bizde maalesef bu konulara ilgi duyan sivil toplum örgütü neredeyse yok kadar az yani. Ve kamuoyunu pek bu konuda da aydınlatma niyetlisi olan gazeteci de yok. Dolayısıyla bundan sonra bir şeyler yapılması gerektiğini ben daha da fazla anladım sizden sonra.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Sağ olun katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için.
Estağfurullah efendim, iyi günler efendim.
İyi günler diliyoruz. Telefon hattımızdaki konuğumuz Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yener Ünver'di. Sezgin Hocam, son sözü de size verelim efendim.
Evet, bütün burada konuştuklarımız aslında bir resmin büyüğüne odaklanmamızı da gerektiriyor bir yandan. İşte aşırı sağın yükselişi diyoruz. Bu grupların giderek artması hep raporlarda yer alıyor. Sayıca çok fazla. Büyüklü, küçüklü bir sürü var. Sempatizanlar var. Bunlar oldukça ne yazık ki bu gibi işte olayların tekrar etme riski de var bir yandan. Umarım olmaz. Ama işte oluşacak bir sivil toplum baskısı veya sivil inisiyatif girişimi, hocamın da söylediği gibi, çok önemli. O baskı mutlaka geri teptirecektir bu grupların büyümesine. O noktada daha çok işte mesafe kat etmek gerekiyor.
Evet, çepe yönelik hükmü de merakla bekliyoruz aslında ama yine de mağdur yakınları herhalde huzura kavuşamayacak, hüküm ne olursa olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, konuklarımız Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. NSU davasındaki kararı açıklanacak yarın itibariyle. Biz de bu konuyu ele aldık. Haftaya da yine aynı konuyu ele alacağız, işlemeye devam edeceğiz. Biz burada kalacağız. Programının bu haftalık sonuna geldik. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Salı günü aynı saatte 14.05'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.